Ayrım 10, sayfa 125. Ramazan bir hap daha veriyor Musa'ya. Musa çiğneyerek yutuyor hapı. Bu düşüncelerle uyumuş muyum yoksa malı hülya mı yaptım bilmiyorum. Yengemin sesiyle kendime geldim. Abi diyordu çay yaptım, bir iki lokma bir şey ye. Birden kanım ısındı, sevmiştim yengemi. Senelerce yoksun kaldığım kız kardeş sevgisini belki yengemde bulurdum. Umutla baktım, saftı, tertemiz bir köylü kızıydı. Ekmek kızartmıştı bana, yumurta da vardı, kaymamış. Bu yemeklerin cezaevinden yeni çıkmam nedeniyle özel olarak hazırlandığını söylememe gerek yok tabii. Yoksa bizim evde öyle yumurta, peynir falan, bunlar ancak özel durumlarda alınır. Evimizin yanında bir bakkal var, oradan borç alınırdı bunlar. O bakkaldan aylık borç alırdık. Bakkalda 200 liraya 20-30 lira da fazla yazardı. Bu fazlalığı ona söylediğimiz zaman komşu benim defter yalan söylemez. Borcunuzu vermek zor geliyorsa borç almayın derdi. Kaç kere borç almamaya karar verdiysek her seferinde bu kararı bozar ve süklüm püklüm gene o bakkala borç ekmek falan almaya giderdik. İlk kez evimde huzur içinde yemek yiyordum. Sonra annem harçlık olarak 50 lira verdi ve işe gitti. Ben de kahveye. Bazı değişiklikler olmuştu mahallemde. Arkadaşların çoğu daha düzgün giyiniyorlardı. Demek ki işleri yolundaydı. Öğleyin eve döndüm. Yengem gene yemek hazırlamıştı. Barbunya fasulyesi ve pilav. Teyzem ve kızı Şe de bizdelerdi. Yemek boyunca teyzemin nasihatlerini dinledim. Her sözüne tabii, inşallah diyordum. Bu tabiiler, inşallahları hep Şe için söylüyordum. Teyzemin kızıydı Şe ve benim tüm umudum oydu. Her şey ona bağlıydı. Tek kelimesine bile bir ömür boyu hem evimin hem düzenin kölesi olmaya razıydım. Hiçbir zaman açamadığım bir sevgiyle ona bağlıydım. Cezaevinde onu, hücrelerde onu düşünürdüm hep. Açmıştım anneme bu durumu, umut vermişti bana. O günden sonra hep onu düşündüm. İşte karşımdaydı, yemek yiyişi, duruşu, bakışı, her hareketi beni etkiliyordu. Bana huzur veriyordu. O güne kadar bu şekil kararlı değildim. Çalışmam gerektiğini samimi olarak o gün ilk defa düşündüm. Bu kararımı devrisi günden itibaren tatbik maksadıyla iş aramaya başladım. Resmi hiçbir yerde bana iş vermezlerdi. Birincisi ilkokulu bile bitiremeden kovulmuştum. İkincisi sabıkalıydım, sanatım da yoktu. İki gün sonra bir kahvede askıyla çay satmaya başladım. Her akşam iş dönüşü mahsus teyzemgile uğruyordum. Bak teyze diyordum, bundan sonra beni hep çalışır göreceksiniz. Artık hırsızlığa, uğursuzluğa paydos diyordum. Teyzemin aferiminden ziyade Şeyh'in tavrına bakıyordum. Bir gün anneme gene bu konuyu açtım. Oğlum dedi, onun gözü yükseklerde. Ben sana ne kızlar alırım dedi. Anlamıştım, bir daha bu konuyu açmadım. Gene işime devam ediyordum. İki ay sonra bir gün eve iki sivil memur geldi. Musa dediler, şubede bir ifaden var, bizimle geleceksin dediler. Olur dedim. Hiçbir suçum yoktu, kendimden emindim. Afla çıktım çıkalı hiçbir suç yapmamıştım. Yengem ağlıyordu. Abim çalışıyor, ne istiyorsunuz diyordu hıçkırıklar arasında. Gelirim yenge dedim, üzme kendini. Bir suç yaptıysam şerefsizim dedim. Teyzem gire de söyle, suçsuzum. Bir saate varmaz gelirim. Polisler de yemin ediyorlardı. Bir ifadesi var, hemen gelir diyorlardı. Yengemi ağlar vaziyette bırakarak memurlarla ikinci şubeye gittik. Kapıdan girer girmez TT vardı komiser. Ulan dedi, sen ıslah olmazsın. Ulan daha haftan çıkalı şurada kaç gün oldu? Ama dedi, sen de haklısın, bir iş vermiyorlar. Sen de mecbur yapıyorsun dedi. Lafını kestim. Ye abi, ben hiçbir suç yapmadım. Haftan iki gün sonra bir kahveye askıcı olarak girdim ve halen çalışıyorum dedim. İsterseniz sorun ve lafım ağzımda kaldı. Artımdan yediğim değnekler ne olur demeye kalmadan kendimi falakada buldum. Devamlı vuruyorlardı. TT gitmişti fakat ben hala T abi diye feryat ediyordum. Sonra dayanamadım. Tamam dedim. Haftan bu yana 10 tane ev soydum dedim. Ha ulan söyle de ne biz uğraşalım ne de senin canın yansın dediler. Çözdüler falakayı. Biri sırtıma bindi, yere su döktüler, gez dediler. Sırtımdaki polis dürtüyor. Deh, deh oğlum diyor. Ben koşuyorum, bir yandan da düşünüyorum. Hani oğlum ihtilal olmuştu? Hani kimse kimseyi ezmeyecekti? Hani ve ulan diyorum, hani beni kimse dövemezdi? Hani bana kimse hakaret edemezdi? Deh ulan diyor sırtımdaki polis. TT geliyor. Ulan diyor, İbne, hani çalışıyordun, hani yapmıyordun? Sor diyorum, bir kere sor. Ondan sonra yalansam 50 tane suçu üstüme alırım. Vallahi çalışıyordum abi diyorum. Ulan diyor, başka biri bizi mi işletiyorsun götlek? Yıkın ulan bunu diyor. Bir başkası yok diyor, biz Musa ile anlaşırız diyor. Bana da öyle değil mi yavrum diyor. Ağlıyorum tabii diyorum. Ne kadar suç yapılmışsa ben üzerime alacağım diyorum. Öyle değil ulan. Sittirme ananı. Yaptığın suçları alacaksın diyor. Saate bakıyor. Belli ki gitme saatleri geldi. Gel diyor bana, iç adayı alıyor beni. Al diyor, şunu iç. Şu kağıda da yaptığın işleri yaz diyor. Elime bir plaka esrar, bir mektup kağıdı, bir kalem verdi. Hadi dedi, ben sana insanlık yapıyorum. Öbür memurları kastederek, bunlar ipne oğlum dedi. Seni döve döve öldürürler dedi. Tamam mı, anlaştık mı dedi. Evet dedim, o an dayaktan kurtulmak için evet demiştim. Kelepçeyle kanepeye bağladılar ve nöbetçi memura bana ekmek yemek aldırmasını söylediler. Ve ertesi gün saat 9'da buluşmak üzere gittiler. Annem geldi şubeye. Pide ve helva almış bana. Nöbetçi memura da çok yalvarmış ki 5 dakikalığına beni görmesine müsaade etmişler. Geldi beni o halde görünce başladı ağlamaya. Sarıldı, yüzünü gözümü öpüyor. Usulca anne dedim, bir suçum varsa senin ölünü öpeyim. Hiçbir şey yapmadım anne dedim. Savcılığa acil bir dilekçe ver dedim. Ve annem hıçkırarak gitti. Nöbetçi memur bana bak dedi, anneni de gösterdik sana. Hani cigaralarını içmiyor musun? Sar sar, ben delikanlı insanım. Dur elini de çözeyim dedi ve kelepçeyi çözdü, yanıma oturdu. Annem sigara da getirmişti. 3 tane birinci sigarasını açtım, tütünü avucuma döktüm. Kağıtları birbirine yapıştırdım. Bana verilen esrarı da ufak parçalar halinde kırdım. Sardım. Bir de arka tarafına zivana taktım ve yaktım. İkinci şube, ikinci kısımda polisin yanında esrar içiyordum. İyi de esrar. Herhalde birinden yakalanmış ve biraz rüşvet aldıktan sonra bırakmışlardı. Öyle ya, ikinci kısım esrara değil hırsızlığa bakıyordu. Cigarayı bitirdim. Bir de çay söyledi polis. Ben ne yapmıştım? Yaptığım suçların cezasını senelerce hapislerde yatarak ödemiş sanıyordum kendimi. Afla çıktıktan sonra suç işlememiştim ama yine buradaydım. Ulan bu ne biçim kaderdi? Annesi şeyi çay askısına ve hiçbir suçumun olmadığını bilen Allah'ı düşündüm. Hadi dedi nöbetçi memur, yaz tüm suçlarını. Yaz ki üzmesinler seni, yardım da ederler sana. Yazacağım dedim ve şu satırları yazdım. Aftan 2 gün sonra falan kahvede askıcı olarak çay satmaya başladım. O kahveye bir sorun. Ondan sonra bana ne yaparsanız yapın. Bu kağıdı sabahleyin T abiye verdim. Tüm ikinci kısım memurları gelmişti. Gene yıktılar beni. Tüm şube çalışıyordu. Ben bağırıyordum. Yalvarmalarımı ve bağırtımı en az 100 kişi duyuyordu. Fakat bir kişi gelip de ne oluyor demiyordu. Ayaklarım ve sırtım dayanılması güç şekil almıştı. Gene tamam dedim. Yeter, tüm yerleri göstereceğim dedim. TT başımdaydı. Ulan dedi, adam mı kandırıyorsun? Bu sefer bizi aldatmaya kalk, seni sittirmeyenin anasını yapayım dedi. Kaldırın şunu dedi. Söyle lan, nereden ne çaldın dedi. Ben hayali yerler tasarlamakla meşguldüm. Yenişehir'de bir apartmana, Cebeci'de bir daireye, Bahçeli'de 2 yere girdiğimi, kapıları iskarpelayla açtığımı, buralardan mücevherat çaldığımı ve bir kahveden de radyo çaldığımı söyledim. Bu kahveyi mahsus söylemiştim. Burası benim 2 ayı geçkindir çalıştığım yerdi. TT başkanlığında 3 kişilik bir ekiple yer gösterme zaptına çıktık. Ben nereyi göstereceğimi düşünüyorum. Onlar kaba şakalarla gülüşüyorlar. Cipteyiz, geliyoruz Yenişehir'e. Nereyi göstersem? Sıradan bir apartmanı gösteriyorum. İniyoruz cipten, daktilo benim kucağımda. O semtin çocukları merakla toplanıyorlar başımıza. Sonra bir mırıltı, sonra hırsızmış lafları. Bakıyorum çocuklara, bir de kendi çocukluğumu düşünüyorum. Giriyoruz apartmana, kapıcıya soruyorlar. Burada 2. katta 25 gün kadar önce hırsızlık yapılmış. Yapan da işte bu diyor T. Kapıcı hayret ve acımayla bakıyor bana. Yok diyor, burada 2 senedir hırsızlık olmadı diyor. Polisler de bana bakıyorlar. Ancak polislerin bakışı öfke, hırs, aldatılmanın kızgınlığıyla bakıyorlar. Bilmiyorlar ki, düşünmüyorlar ki çaresizlikler içerisine kalınarak mecburen aldatıldılar. Hiçbir şey demiyorlar. Çıkıp cipe biniyoruz. O andaki korkumu anlatmaya gücüm yetmez. İp ne diyor T? Senin ananı çarpmazsan bana TT demesinler. Orospu çocuğu. Ulan bizi kandırıyorsun ha. T abi, şerefsizim, namussuzum, ben hırsızlık yapmadım haftan sonra diyorum. Ulan diyor, senin namusun nerede? Başımı önüme eğiyorum ve düşünüyorum gene. Tamam, ben haftan önce hırsızlık, kumar, esrar, her şeyi yaptım. Hatta şimdi bile bulursam esrar içerim, kumar oynarım zaman zaman. Ben söylediğiniz gibi şerefsiz ve namussuz olabilirim. Ya sizler? Sizler ki bu düzenin asayişini teminle görevli polisler. Bir suçsuza en ilkel metotlarla işkence eden sen, ona suçu kabul ettirmek için falaya kaya yıkan sen, hatta esrar bile içiren sen. İnsan haysiyetini hiçe sayarak en ağır küfürleri savuran sen. Dayak altında acizlikten kıvranan insanlar karşısında sadistçe zevk alan sen T Bey. Acaba sen ne kadar namussuzsun? Namuslu demek vazifesini dürüstçe yapmak mıdır, yoksa suçu yapsın yapmasın suçlu bulmak mı? Bazı kulüplerden avant alıp onların rahatça kumar oynatmalarını sağlamak mı? Hırsızlara kan kustururken hırsızlık mal alan hurdacılara bile bile göz yummak, onlardan yolunu bulmak mı namusluluk? Abi diyorum, bir de şu kahveye gidelim diyorum. Çek diyor şubeye. Ulan sen diyor, sen TT'ye yedireceksin öyle mi? Ve suratıma müthiş bir yumruk yiyorum. Ağzımdan burnumdan kan geliyor, hem de oluktan boşanırcasına. Gülüyor diğer memurlar, şoför daha hızlı gidiyor. Gene yalvarıyorum, abi diyorum ne olur bir de şu kahveye gidelim. Kahveyi göstereceğim sana diyor, hele varalım şubeye diyor. Allah diyorum içimden, neredesin sen? İyi biliyorsun ki benim suçum yok. Hani diyorum adaletin, adaletini göster, şunları taş yap. Olmuyorlar ve şubeye varıyoruz. Her yanım kan içinde. Siviller acımsı gözlerle bakıyorlar. Polislerin bazıları da acımaklı bakıyorlar. Çıkıyoruz ikinci kısıma. Kanepeye kelepçeliyorlar beni. Gidiyor T seninle akşam konuşuruz demeyi de ihmal etmiyor. Düşünüyor ve korkuyla bekliyorum. Aradan bir veya iki saat geçti. TT geldi. Ulan dedi, sordum çalışıyormuşsun. Ama bir kadın var, senin resmini gördü ve seni gösterdi. Evinden hırsızlık yaparken üzerine gelmiş ve sen de ona ütü vurup kaçmışsın. Bu kadın yarın sabah buraya gelecek. Seni gösterirse sittim ananı. Seni göstermezse kurtuldun, salacağım seni. Sevinçle olmuştu içim. Yediğim dayağı, maruz kaldığım küfürleri hep unutmuştum. Allah diyordum, gördü beni. Biliyordum yardımıma meleklerini koşturur. Suçsuzdum çünkü. Akşama doğru annem gene geldi. Ekmek, peynir, sigara getirmişti. Anne dedim, yarın en geç 10'da evdeyim. Emin olun suçum yok. Yalnız polis abiler bir kadınla yüzleştireceklermiş beni. Suçu ben yapmadığıma göre yarın evdeyim. Öbür gün de işe başlarım. Teyzem gide söyle Emi diyorum. Anlıyor annem. Anlıyor ki teyzemden ziyade şeyyedir bu haber. Gözlerim yaşarıyor. Annem bir ara diyor ki, oğlum dün çalıştığın yere durumu anlattım. Onlar buraya senin için 2 aydır yanımızda çalışıyor diye telefon ettiler. Ayrıca Ankara savcılığına bir dilekçe verdim diyor. Anlıyorum ki savcılığa verilen dilekçeden ziyade çalıştığım yerden gelen telefon dayaktan şimdilik olsun kurtarmıştı beni. Akşamı nezarethaneye koydular beni. 2 kişi daha vardı içeride. Biri kavgadan gelmişti, diğeri hırsızlıktan. Hırsızlıktan gelen kara bir çocuk, yalın ayak. Belli ki feci dayak yemiş, her yanı şiş. Bu çocuk ileride uzun bir kader birliği edeceğim P.Ö. idi. Korku ve umutla sabahı buluyorum. Sabah gürültülerle uyanıyorum 2. şubenin nezaretinde. Doğruldum yattığım yerden, kazık gibiydi her yanım. Ama önemsemiyordum. 1 saate kadar nasıl olsa bırakılacaktım. Birazdan yukarı 2. kısıma götürecekler, kadın gelecek bu değildi diyecek ve ben 1-2 tokat daha yiyerek doğru eve gidecektim. Devrisi gün gene askının sapını tutarak esnaflara çay kahve götürüp akşam evime dönerken teyzemlere uğrayıp çalışıyorum diyecektim umutla. Ama öyle olmadı. 9'u geçerken saat kısımı aldılar beni ve başka suçlardan gelen F.Ö.'yü kanepeye bağladılar. Yarım saat bekledim, sonra bir kadına gösterdiler beni. Bu kadını ömrümde ilk defa görüyordum. O da beni ilk defa görüyordu. Buna en büyük yemini ederim. 2 bileziğini almışlardı kadının. Tam evden ayrılırken hırsızla karşılaşmışlar. Hırsız elindeki o evden çaldığı ütüyü kadının kafasına vurmuş ve kaçmış. Kadına işte sizin bilezikleri çalan, kafanıza vuran hırsız bu dediler. Kadına umutla bakıyorum. Hiçbir şey demedi kadın. TT ile komiserin odasına girdiler. Sonra T geldi. İp ne dedi, hani sen yapmadıydın? Kadın bu diyor işte. Ulan dur sen dedi ve geri başkomiserin odasına girdi. 15 dakika sonra kadın hiç bana bakmadan gidiyordu. Abla dedim, ben miydim? İyi bak, Allah'ın varsa iyi bak. Senin de oğlun vardır. İyi bak abla. Bu ara TT geldi. Tamam siz gidin hanım dedi. Bunlar hep böyledir. Birazdan her şeyi söyler. Sizi mahkemeye çağırırlarsa gidersiniz dedi ve kadın gitti. Umutlarımı da birlikte götürerek gitti. Beni tekrar dövmediler. Dövülecek halim de yoktu. Bir zabıt tuttular, kadının ifadesini almışlar da bana yalnız imza ettirdiler. Ve gene nezarete atıldım. O gün F'de çeşitli yerlerden yaptığı hırsızlık suçlarının yer gösterme işlemlerini tamamlamıştı. Onu da nezarete attılar. Artık takdir adliyeye kalmıştı. Mahkeme beni mutlaka bırakır diyordum. Nezarette F'ye sordum, 4 ayrı yerden hırsızlık yapmıştı. Çaldığı malların hepsi 500 lira etmezdi. Çok yatarım abi diyordu. Bu senin davacın olan kadın dün beni de gösterdi diyordu. İstersen bu suçu üstüme alayım, ben nasıl olsa çok yatarım diyordu. Olur dedim, ben bu suçu gerçekten yapmadım. Yer gösterme zaptım yok, ikrarım yok, elimde hiçbir delil de yoktu. Ama gene de korkuyordum. Bu nedenle F'nin teklifini kabul ettim. Akşam saat 5'ten sonra bizi nöbetçi mahkemeye götürdüler. Gerekli sorgu ve 104. madde gereğince tevkifime karar verdiler. Tüm feryatlarım boştu. Tekrar cezaevine dönüyordum. Hem de suçsuz yere. Cezaevinden bir dilekçe yazdık. F. bana isnat edilen suçu kendisinin yaptığını, bu suçla benim hiçbir ilgimin olmadığını belirtti. Bana annemler 500 lira vererek bir de avukat tuttular. 3,5 ay yattım ve tahliye oldum. F.'ye bu suçtan tevkif kestiler ve neticede 1 sene ceza verdiler. Ben beraat ettim. Faili olmadığım bir suçtan ben beraat ediyordum. Bir diğer insan suçsuz yere 1 sene ceza alıyordu. Hani ihtilal olmuştu, hani haksızlıklara karşı çıkılmıştı. Değişen neydi? İhtilalden önce de aynı polisler, komiserler, ihtilalden sonra da, ihtilalden önce de işkence, sonra da. Sabah olmuştu. Mustafa'nın kafası karmakarışıktı. Etkilenmişti Musa'nın anlattıklarından. Karakol, paspaslıyorlar, temizliyorlar. Ramazan, Yaşar, Hüseyin ve Mustafa'yı emniyete, oradan da adliyeye götürüyorlar. Yaşar ve Ramazan tutuklanıyor. Hüseyin'le Mustafa suçsuz görüldüklerinden serbest bırakılıyorlar. Yargıç onlara öğüt veriyor. Yapmayın, etmeyin, topluma yararlı olun vesaire. Mustafa hem seviniyor hem de üzülüyordu. Kurtulmuştu. Fakat iki arkadaşı, özellikle de Yaşar, cezaevine gidiyorlardı. Ne kadar kalacaklardı orada? Kim bakacaktı onlara? Duruşma salonunun kapısında ayrılıyorlar. Bizi unutmayın diyor Yaşar. Bu sözler, yürüyüşlerindeki kırıklık dokunuyor Mustafa'ya. Arkalarından uzun uzun bakarken yüreğinde onlardan yana bir gelişmenin egemenlik kazandığını görüyor. Çevresine bakınıyor, Hüseyin yoktur görünürlerde. Aranıyor, bulamıyor. Dünden beri süren suskunluğu, ayrı duruşu içinde sezdiği, fakat ifade edemediği şeyin adını buluyor. Dönek diyor, kahpe karı sabunu. Adliye binasının önünde saatlerce bekliyor. Onları cezaevine götüren kapalı kırmızı arabanın ardından bakarken kararını açıklıyor. Sizleri yalnız bırakmayacağım, verdiğim sözü tutacağım. O kırmızı araba kalabalığın, otobüslerin, otomobillerin, sürekli değişen uğultunun ve renklerin içinde eriyip benekleşinceye, yitinceye dek bakıyor. Arkadaşlarım, size bakacağım. Elleri cebinde yürüyor, her şeye değişik anlamlarla bakıyor artık. Musa'yı düşünüyor. Vitrinleri dolduran mallara, kat kat yükselen apartmanlara, özel arabalara, iyi giyimli insanlara, özel arabalara, iyi giyimli insanlara, çocuklara, içinde bireken, kabaran kin duygularıyla bakıyor. Alfabeyi, alfabeyi dolduran çocukları, güle güle eski yıl, hoş geldin yeni yıl diyen güzel çocukları anımsıyor. Onların arasında yer bulamıyor kendisine. Bir kitapçı önünde duruyor. Kitaplar, defterler, kalemler, güzel silgiler, renkli resimler. Polis amcaların sözleri, Musa, gözü gazete sergisine kayıyor. Bir gazetenin birinci sayfasında alt sağ köşede resmi, elinde radyo saat, boynunda dürbün. Resim altı şöyle: şehrin çeşitli semtlerinde 20'den fazla ev, mağaza, dükkan soyan belalı altılar çetesi, çaldıkları mallarla birlikte görülüyor. Bu yazı okulun, evin artık kendisine kapalı olduğunu mu duyuruyor? Karnı açlıktan kazınıyor, üşüyor. Küfesini bıraktığı yerden alıyor, hale gidiyor. Elinde arasına helva sokuşturduğu çeyrek ekmek. İyi giyimli, bol yiyecek alabilecek birilerini kollamaya başlıyor. Kararını vermiştir. Doldurabilirse küfeyi doğruca cezaevine, Yaşar'a ve Ramazan'a götürecektir. Öğle sonrasının uğultuları içindedir Mustafa. Aklını süsleyen yüzlerce düş, korku, yalnızlık, fedakarlık duyguları birbirlerini etkileyerek dolanıyorlar. Boş hambal, boş hambal. İnsanlar, bir şeyler alan, arayan insanlar. Alınanları iki büklüm ezilerek taşıyan insanlar. Boş musun çocuk? Boşum abla. Ablanın yanında 11-12 yaşlarında Mustafa'yı ilgiyle süzen temiz, güzel bir çocuk var. Abla da ince, anlayışlı. Konuşurken tane tane anlaşılır biçimde konuşuyor. Oğluna çikolata alıyor, yarısını da Mustafa'ya veriyor. Bir yığın meyve, yiyecek alıyor abla. Mustafa düşünüyor, bunların bir kısmını satıp paraya çevirmelidir, küfe doldu dolacak. Yeni şeyler almak için gösterişli bir şarküteriye giriyorlar. Abla alacaklarını seçerken sevimli bulduğu küçük hamalı göremiyor ardında. Bakınıyor, araştırıyor çevresini, yoktur. İlk gördüğü an acımıştı ona, üşüyen, büzülen hali dokunmuştu. Ayakları, ayakkabıları, yüzü etkilemişti ablayı. Bunlara acımamalı diyor abla, oğluna bir çikolata daha alıyor.